Ayrım 15.
Sayfa 157. Çabucak, su gibi ileri doğru kayarak tuzak hayvan olan birinci yılana katıldılar. Sarıldılar, sürtüştüler, birbirlerini yaladılar. Avlunun ortasında bir yılan salkımı sarkıyordu şimdi. Yerobam ağzını açtı, salyaları akmaya başladı. Cinsiyet işte bu diye düşünüyordu. Erkeklerle kadınlar böyle çiftleşirler. Tanrı'nın bizi cennetten kovmasının sebebi bu. Kambur, öpücük görmemiş vücudu yılanlarla birlikte aynı tempoda ileri geri sallanıp duruyordu. Haham büyüleyici sesi duydu. Başını kaldırıp dinledi. Tanrı'nın ateşli rüzgarı esiyor dedi kendi kendine. Tam ortasında da yılanlar çiftleşiyor. Rab üflüyor. Dünyayı yakıp kül etmek istiyor. Yılanlarsa sevişmeye çıkıyor. Bir süre yaşlı adamın zihni bu sihirle kendinden geçti. Derken titredi birden. Her şey Tanrı'dan diye düşündü. Her şeyin iki anlamı var. Biri açık, biri gizli. Bu yılandır diyorlar. Zihinleri daha öteye gitmiyor ama Tanrı'nın zihni görünenin ardındakini görüyor. Onun gizli anlamını anlıyor. Bu hücrenin kapısı önünde beliren ve Meryem'in oğlunun itirafından hemen sonra ıslık çalmaya başlayan yılanların da derin, gizli bir anlamı olsa gerek. Ama nedir acaba? Yerde tortop oldu. Şakakları zonkluyordu. Neydi bunun anlamı? Yanık yüzünden aşağı soğuk ter boşanıyordu. Bazen göz ucuyla yanında duran soluk delikanlıya bakıyor, bazen de gözleri kapalı, ağzı açık, dikkat kesilmiş dışarıdaki yılanları dinliyordu. Neydi anlamı bunun? Kuşların dilini öğrenmişti. Keşiş olmak üzere manastıra geldiğinde eski üskü, büyük üfürükçü Başrahip Yasef'ten öğrenmişti. Kırlangıçların, kumruların, kartalların sözlerini yorumlayabiliyordu. Yasef ona yılanların dilini de öğreteceğine söz vermişti ama ölüp gitmiş, sır da onunla birlikte yok olmuştu. Bu gece yılanlar elbette bir haber getiriyorlardı ama neydi bu haber? Yuvarlanarak yerinden doğrulup başını elleri arasına aldı. Kafasının içi şıngırdıyordu. Uzun bir süre kıvrandı, iç çekti. Beyninde ak kara şimşekler yarıklar açıyordu. Neydi bunun anlamı? Neydi bu haber? Birden bir çığlık attı, sıçrayarak kalktı. Başrahibin asasını kaparak üstüne abandı. İsa, dedi alçak bir sesle. Gönlün nasıl şimdi? Delikanlı duymamıştı. Dile gelmez bir vecde dalmıştı. Bu gece, nice yıllardan sonra bu gece, gönlünün karanlığında, içinde ıslık çalan yılanları bir bir görebilmeye başlamıştı. Onlara at takıyordu. Taktıkça da öyle geliyordu ki ona, sanki karnından çıkıyorlar, dışarı kayarak onu rahatlatıyorlardı. Nasılsın diye sordu yaşlı adam bir kez daha. Rahat mı gönlün? Üzerine doğru eğilerek elini tuttu. Gel dedi yumuşak bir sesle, parmağını da dudaklarına götürdü. Kapıyı açtı. İsa'nın elinden tuttu, eşiği açtılar. Birbirine yapışmış ve yere sadece kuyrukları değer bir durumda olan küstah yılanlar kumun ateşli çevrintisi ortasında doğrulmuşlar. Tanrı'nın rüzgarına kendilerini kaptırıp raks etmeye başlamışlardı. Zaman zaman koklaşıyorlar, bitkin bir halde kıpırdamadan duruyorlardı. Meryem'in oğlu onları görür görmez geri geri gitti. Ama haham elini sıktı. Asasını uzatarak yılan salkımının kenarına dokundu. Bak işte dedi. Yavaşça delikanlıya bakıp gülümseyerek. Kaçtılar. Kaçtılar mı diye sordu delikanlı şaşkın bir halde. Nereden kaçtılar? Gönlünün yükten kurtulduğunu duymuyor musun? Gönlünü bırakıp gittiler. Meryem'in oğlu dışarı uğramış gözlerle ilkin kendisine gülümseyen hahama sonra da bir bütün halinde raks ederek kör kuyuya doğru ilerleyen yılanlara baktı. Elini yüreğine götürdü. Küt küt atıyordu sevinçten. İçeri girelim dedi ağam elinden tutarak. İçeri girdiler. Haham kapıyı kapadı. Hamdolsun Tanrı'ya diye haykırdı heyecan içinde. Meryem'in oğluna baktı. Tuhaf bir tedirginlik geldi üstüne. Mucize dedi kendi kendine. Karşımda duran bu oğlun iç hayatı mucizelerle dolu. Bir ara elini İsa'nın başına koyup onu kutsamak istedi. Derken eğilip ayaklarından öpmek istedi. Ama tuttu kendini. Tanrı nice defalar aldatmamış mıydı onu? Yakın zamanlarda yamaçlardan veya çölden gelen peygamberi duydukça kaç kez işte bu Mesih'tir dememiş miydi? Ama Tanrı her defasında aldatmıştı onu. Çiçek açmaya hazır hamın yüreği de hep çiçeksiz bir gövde olarak kalmıştı. Böylece tuttu kendini. İlkin sınamalıyım onu diye düşündü. Onu yutmakta olan yılanlar da bunlar. Kaçıp gittiler. O da arınmış oldu. Şimdi ayağa kalkabilir artık. İnsanlara hitap edebilecektir. O zaman görürüz. Kapı açıldı. İçeri teşrifatçı Yerobam girdi. Konu akşam yemeği getirmişti. Arpa ekmeği, zeytin ve süt vardı. İsa'ya döndü. Döşeğini yalnız kalmayasın diye başka birinin yanına serdim bu gece. Konukların zihinleri çok uzaklardaydı şimdi. Duymadılar söylediklerini. Yılanların sesleri kör kuyunun dibinden hala duyuluyordu. Soluk soluğa ıslık çalıyorlardı. Çiftleşiyorlar dedi keşiş kıkırdayarak. Tanrı'nın rüzgarı esiyor, onlarsa kahrolasıcalar, korkudan çiftleşiyorlar. Yaşlı adama bakıp göz kırptı. Ama ham ekmeğini süte banmaya, ağzındaki lokmayı çiğnemeye başlamıştı. Meryem'in oğluna hitap edebilsin diye ekmeği, zeytini ve sütü zekaya çevirmek için güç bulmak istiyordu. Bodur kambur ilkin birine sonra ötekine baktı derken sıkıldı, koyup gitti. Karşılıklı bağdaş kurmuş oturanlar ses çıkarmadan yediler. Hücre kararmıştı. İskemliler başrahibin koltuğu ve üstünde peygamber Daniel hala açık duran rahle karanlıkta donuk donuk parlıyordu. Hücrenin içi hala tatlı günlük kokusuyla kaplıydı. Dışarıda rüzgar dinmişti. Rüzgar dindi dedi haham bir ara. Tanrı gelip gitti. Delikanlı cevap vermedi. Gittiler gittiler diye düşünüyordu. İçindeki yılanlar koyup gittiler. Tanrı'nın isteği buydu belki. Belki beni çöle bunun için getirdi, iyileşmem için. Tanrı üfürünce yılanlar duydu. Yüreğimden çıkıp kaçtılar. Hamdolsun Tanrı'ya. Yemeğini bitirdikten sonra haham ellerini kaldırıp Tanrı'ya şükretti. Sonra yanındakine döndü. İsa, zihnin nerede? Ben Nasıralı hahamım. İşitiyor musun beni? İşitiyorum seni Simon amca dedi delikanlı katılmışlığından silkinerek kendine gelip. Vakit tamam yavrum. Hazır mısın? Hazır mı? Neye hazır diye sordu İsa titreyerek. Ne olduğunu pekala biliyorsun. Ne diye soruyorsun bana? Kalkıp seslenmen için. Kime? İnsanlığa. Ne diyeceğim? Onun için kaygılanma. Sen sadece ağzını aç. Tanrı'nın senden bütün istediği bu. İnsanlığı seviyor musun? Bilmiyorum. İnsanları görüyorum, onlara acıyorum o kadar. Yeter yavrum, yeter. Kalk ayağa, konuş onlarla. Senin acıların artabilir ama onlarınki azalacaktır. Tanrı belki bunun için gönderdi seni. Göreceğiz. Tanrı belki onun için gönderdi mi dedin? Diye tekrarladı delikanlı. Nereden biliyorsun peder? Ruhu bedeninden ayrılıp endişe içinde cevabı beklemeye başladı. Biliyorum. Kimse söylemiş değil bana ama olabilir yine de. Belirtiler gördüm. Bir keresinde sen çocukken yerden kıl alıp da bir kuş yapmıştın. Sen okşayarak onunla konuşurken o toprak kuşun kanatlanıp elinden uçtuğunu görür gibi olmuştum. O toprak kuş ola ki insanın ruhudur. İsa, yavrum, insanın ruhu senin ellerinde. Delikanlı kalkıp dikkatle kapıyı açtı. Başını dışarı çıkarıp dinledi. Yılanların sesi duyulmaz olmuştu artık çok şükür. Sevinçle yaşlı hahama döndü. Kutsa beni peder ve başka şey söyleme. Yeter söylediklerin, artık bir şey duymak istemiyorum. Biraz durduktan sonra yoruldum Simon amca, uyumaya gidiyorum. Bazen Tanrı gece gelir, günün olaylarını açıklar insana. İyi uykular Simon amca dedi. Teşrifatçı kapının dışında bekliyordu. Gidelim dedi. Döşeğinin yerini göstereyim. Neydi adın delikanlı? Marangozun oğlu. Benimki de Yerobam. Bana kacık kardeş, kambur da derler. Ne yapalım yani? Ben işime bakarım. Tanrı'nın verdiği kuru ekmek kabuğunu kemiririm. Hangi kuru ekmeği? Kambur güldü. Anlamıyor musun dangalak ruhumu? Yer yemez de iyi geceler, güzel düşler. Şaron gelir ve beni kemirmeye başlar. Durup küçük basık kapıyı açtı. Gir dedi. Orada döşeğin gerideki köşede, soldaki, katıla katıla gülerek kapıdan içeri itti onu. İyi geceler delikanlı, güzel düşler. Korkma sakın, kadın göreceksindir düşünde, manastır havasındandır. Gülmeden katılarak kapıyı güm diye vurdu. Meryem'in oğlu kıpırdamadan durdu. Her yer karanlıktı. İlkin hiçbir şey görmedi. Ama yavaş yavaş yarı saydam, badanalı duvarlar öyle belirsizce belirmeye başladılar ki duvar dibindeki kuytu bir köşede belli belirsiz bir tesinin parıldadığını gördü. Bir yanda da kendi üstüne eğilmiş iki kıvılcım saçan göz. Ellerini ileri doğru uzatmış olduğu halde ağır ağır ilerlemeye başladı. Ayağı açılmamış hasır döşeye takılınca durdu. O iki göz onu izliyordu. İyi akşamlar dostum diye selam verdi Meryem'in oğlu. Ama o cevap vermedi. Tortop olmuş çenesi üzerinde kesik kesik soluk alışı hücre içinde yankılanan Yahuda duvara dayanmış ona bakıyordu. Gel, gel, gel diye mırıldanıyordu içinden. Yumruğunun içindeki bıçağı göğsüne dayamıştı. Gel, gel, gel diye Meryem'in oğlunun yaklaşmasını seyrediyordu. Gel, gel, gel diye mırıldanıyordu tuzağa çekerek. Zihni İdoema'da doğduğu köye Keroas'a gitti. Üfürükçü amcasının öldürmek istediği çakalları, tavşanları ve kekliği böyle tuzağa düşürdüğünü hatırladı. Yere yatar, yanan gözlerine ava diker, özlem, yakarma ve buyrukla dolu bir ısık çalardı. Gel, gel, gel. Hayvanın hemen beyni döner, başı önünde soluk soluğa ısık çalan ağza doğru sürünerek ilerlemeye başlardı. Yahuda ısık çalar gibi ses çıkarmaya başladı ilkin, yavaşça ve yumuşak yumuşak. Ama ses birden güçlendi, vahşileşti, tehdit eder gibi oldu. Yere yatmış uyumak üzere olan Meryem'in oğlu ise dehşet içinde ayağa sıçradı. Kimdi bu yanındaki, kimdi ısık çalan? Havada kudurmuş bir hayvan kokusu vardı, anladı. Yahuda, sen misin kardeşim diye sakince sordu. Çarmıhçı diye homurdandı öteki, kızgın kızgın ayağını yere vurarak. Yahuda kardeşim diye tekrarladı delikanlı. Çarmıha giren gerilenden çok daha acı çeker. Kızıl sakal ileri atıldı ve bütün vücuduyla dönüp Meryem'in oğlunun önünde durdu. Kardeşlerim partizanlara ve çarmıha gerilenin annesine seni öldüreceğime söz verdim. Hoş geldin çarmıhçı. Islık çalınca ben geliverdin. Sıçradı, kapıyı sürmeledi, sonra köşeye dönüp yüzü İsa'ya dönük yeniden tortop oldu. Dediğimi duydun mu? Hüngür hüngür ağlamaya başlayayım deme, hazır ol. Hazırım. Bağırayım deme sakın, çabuk. Karanlıkta sıvışmak istiyorum. Seni görmek sevindirdi beni kardeşim Yahuda. Hazırım. Islığı çalan sen değilsin, Tanrı'ydı ben de geldim. Sonsuz esirgeciliği her şeyi mükemmel ayarlıyor. Tam zamanında geldin kardeşim Yahuda. Bu gece yüreğim yükünden kurtuldu, arındım artık. Tanrı karşısına çıkabilirim, onunla boğuşmaktan yoruldum. Yaşamaktan yoruldum, boynum kıldan ince Yahuda, hazırım. Demirci homurdandı, kaşlarını çattı, hiç hoşuna gitmemişti bu. Koyun boynu gibi savunmasız sunulan bir boyuna dokunmak tiksindiriyordu onu. İstediği karşı koymaydı, erkekler için göğüs göğüse savaş gerekti. Ölüm kan kızıştıktan sonra ancak yer almalıydı. Savaşın haklı ödülü ölüm. Meryem'in oğlu boynunu ileri doğru uzatmış bekliyordu ama demirci koca eliyle itti onu. Niye karşı koymuyorsun diye homurdandı. Ne biçim erkeksin sen? Kalk da dövüş. Canım dövüşmek istemiyor kardeşim. Yahuda ne diye karşı koyayım? Senin istediğini ben de istiyorum. Tanrı da herhalde aynı şeyi istiyordur. Bundandır parçaları bu denli mükemmel bir şekilde bir araya getirişi. Görmüyor musun? Ben manastıra doğru yola çıktım. Sen de aynı anda yola koyuldun. Geldim. Gelir gelmez arındı yüreğim. Öldürülmeye hazırladım kendimi. Sen bıçağı aldın, köşeye sindin ve beni öldürmeye hazırlandın. Kapı açıldı ve ben girdim. Daha ne diye belirtiler istersin kardeşim Yahuda? Demirci cevap vermedi. Çılgın gibi bıyığını çiğniyordu. Kaynayan kanı kesik atılışlarla dolaşıyordu. Bazen başını hücum ediyor, kıpkırmızı yapıyor, bazen aşağı hücum ediyor, başı sapsarı bırakıyor derken yeniden. Ne diye çarmıh yapıyorsun diye gürledi sonunda. Delikanlı başını eğdi. Bu onun sırrıydı. Nasıl açabilirdi ki? Tanrı'nın gönderdiği düşlere ya da yalnızken duyduğu seslere veya başına batıp onu göğe alıp götürmek isteyen pençelere demirci nasıl inanabilirdi ki? Dirilmişini, gitmek istemeyişini nasıl anlayabilirdi ki Yahuda? Kendini yeryüzünde tutmak için çaresiz günaha sarılmıştı. Sana anlatamam kardeşim. Yahuda bağışla beni, dedi üzülerek. Anlatamam. Demirci karanlıkta delikanlının yüzünü daha iyi görebilmek için yer değiştirdi. İstekle ona baktı. Derken geri çekilip duvara dayandı. Ne biçim insan bu diye sordu kendi kendine. Anlayamıyorum bir türlü. Şeytan mı onu güden, Tanrı mı? Kimse kim, canı cehenneme. Ama güvenle güdüyor onu. Karşı koymuyor. Bu ise en büyük karşı koyuştur. Koyunları boğazlayamam ama insanları öldürebilirim. Korkan birisin sefil herif diye parladı. Kahrolasıca. Sağ yanağına vurdular mı solunu çeviriyorsun. Bıçak görünce hemen boynunu uzatıveriyorsun. İnsan tiksinmeden dokunamaz sana. Tanrı dokunabilir dedi. Sakince mırıldandı Meryem'in oğlu. Demirci elindeki bıçağı döndürüp duruyor, bir türlü karar veremiyordu. Bir an karanlıkta delikanlının eğik başı üstünde titreyen bir nur çemberi gördüğünü sandı. Ürktü. Ellerinin oynak yerleri gevşedi. Kalın kafalının biri olabilirim dedi Meryem'in oğluna. Ama konuş. Sen anlarım. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Nereden geliyorsun? Orada burada senin hakkında dolaşan dedikodular ne? Çiçek açan asa, yıldırım, yürürken musallat olan baygınlık krizleri, karanlıkta duyduğunu söylediğini o sesler. Söyle bana nedir sırrın? Acımak. Yahuda, kardeşim. Kimin için? Kime acıyorsun? Kendine mi? Kendi sefilliğine, yoksulluğuna mı? Kim bilir belki de İsrail için acıyorsundur. Ha? Hadi konuş. İsrail için mi? Bunu söylemeni istiyorum. Duyuyor musun? Sadece bunu söyle. Başka bir şey istemem. İsrail'in çektiği acı mı yiyip bitiriyor seni? İnsanın acısı. Yahuda. Kardeş. Bırak şu insanı. Bunca yıldır bizleri boğazlayan Yunanlılar da insan. Lanet olasıcalar. Romalılar da insan. Hala bizi boğazlamakta, tapınağı ve tanrımızı kirletmektiler. Ne diye onları umursayacakmışsın? Gözlerini ayırmaman gereken yer İsrail'dir. Acıyorsan da İsrail için acımalısın. Geri kalan herkesin canı cehenneme. Çakallara da acıyorum. Kardeşim, yahut da serçelere de, otlara da. Ha? diye güldü kızıl sakal. Karıncalara da mı? Evet, karıncalara da. Her şey Tanrı'nın. Karıncanın üstüne eğildiğimde parıldayan kara gözünde Tanrı'nın yüzünü görüyorum. Ya benim yüzümde eğildiğinde marangozun oğlu? Orada da. Ta derinlerde Tanrı'nın yüzünü görüyorum. Ölümden korkmuyor musun peki? Niye korkayım Yahuda kardeşim? Ölüm kapanan bir kapı değildir, açılan bir kapıdır. Açılır, girersin. Nereye? Tanrı'nın bağrına. Yahuda kaygıyla içini çekti. Yakalanması güç bu adamın, ele avuca sığar cinsten değil. Ölümden korkmuyor ki. Çenesini avuçlar içine koyup İsa'ya bakarak bir karar vermek için kendini zorladı. Öldürmezsem seni dedi sonunda. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Tanrı nasıl karar verirse. Kalkıp insanlara bazı şeyler söylemek isterdim. Ne diyeceksin onlara? Ne bileyim kardeşim Yahuda. Ben ağzım açacağım, Tanrı konuşacak. Delikanlının başı üzerindeki çember daha parlamıştı. Üzgün soluk yüzü şimşek gibi parladı ve kapkara iri gözleri dile gelmez tatlılığıyla Yahuda'yı baştan çıkardı. Kızıl sakal tedirgin oldu, gözlerini indirdi. Öldürmezdim diye düşünüyordu. Gidip de Romalılara karşı saldırtmak için İsraillerin yüreklerini coşturacak şeyler söyleyeceğinden emin olsaydım, öldürmezdim. Ne bekliyorsun Yahuda, kardeşim diye sordu delikanlı. Belki de Tanrı beni öldürmen için gönderdi seni. Belki dileği başka, sence bile bilinmeyen bir şey. Sen de bana bakıyor, ne olduğunu bulmaya çalışıyorsun. Öldürülmeyi de hazırım, yaşamaya da. Ver kararını. Acele etme dedi öteki sıkılarak. Gece uzun, daha vaktimiz var. Ama bir süre durduktan sonra delice bağırdı. İnsan başına bela açmadan seninle konuşamıyor bile. Ben sana ne soruyorum, sen bana ne cevap veriyorsun? Ele avuca gelmiyorsun. Seni görmeden, sana kulak vermeden önce gönlüm ile zihnim kararını vermişti bile. Bırak beni. Başını öte yana çevirir de uyu. Bütün bunları sindirebilmem için şöyle bir kafa dinleyeyim. Ne yapacağımı düşüneyim. Derken homurdanarak duvara döndü. Meryem'in oğlu hasırın üstüne yatıp rahatça ellerini kavuşturdu. Tanrı ne istiyorsa o olur diye düşündü ve güven içinde gözlerini kapadı. Karşı kıyadaki delikten bir baykuş çıktı. Tanrı'nın kasırgasının dinmiş olduğunu gördü. Sessizce oraya buraya uçtuktan sonra öterek eşini çağırdı. Tanrı gitti diye sesleniyordu. Bir kez daha kurtardık paçamızı. Gel sevgilim. Ta yukarılarda hücrenin deliğinden yıldız dolu gök görünüyordu. Meryem'in oğlu gözlerini açtı, yıldızları görünce sevindi. Ağır ağır hareket ediyor, kayboluyorlardı. Derken yenileri çıkıyordu. Saatler geçiyordu. Yahuda hala hasır üstünde bağdaş kurmuş, ayak değiştirip duruyordu. Ara sıra ayağa kalkıyor, soluğu kesilir gibi oluyor, bir şeyler mırıldanıyor, kapıya kadar gidip geri dönüyordu. Meryem'in oğlu aralık gözlerle ona bakıyor, Tanrı ne isterse o olur diye düşünerek bekliyordu. Saatler geçiyordu. Yanlarındaki ahırda bir deve korku içinde kişnedi. Uykusunda kurt mu görmüştü, aslan mı ne? Doğuda ordu gibi saf saf dizilmiş koca koca yıldızlar doğuyordu. Yabansı. Hareketsiz derin karanlıkta bir horoz öttü ansızın. Yahuda ayağa fırladı. Bir adımda kapıyı buldu. Hızla açıp çıktı. Güm diye kapattı ardından. Çıplak ayaklarının kaldırımlara vuruşu duyuluyordu. Derken Meryem'in oğlu dönüp ayrılmaz yoldaşını gördü. Köşede duruyordu. Dimdik. Karanlıkta nöbet bekler gibi. Bağışla kardeşim dedi. Henüz vakit gelmedi. Cenaseret gölünde koca koca dalgalar yaratan sıcak ıslak bir rüzgar vardı bugün. Güz gelmişti. Toprak asma yapraklarıyla olgun çürümeyi yüz tutmuş üzüm kokuyordu. Kadın erkek tan ağrırken Kefernaum'dan çıkmış yola düzülmüşlerdi. Bağ bozumu bütün görkemiyle başlıyordu. Özlü üzüm salkımları yerde serili bekliyordu. Üzümler gibi kıvılcım saçan genç kızlar salkımlarla üzüm yemişler, yüzlerine gözlerine şıra bulaştırmışlardı. Kudurmuş, soluk soluğa kalmış delikanlılar üzüm toplarken bir yandan kıkır kıkır gülen kızlara kaçamak bakışlar fırlatıyorlardı. Kızlar cesaret bulup oğlanlara takılıyor, gittikçe kızışan oğlanlar da onlara daha bir yaklaşıyorlardı. Bağ bozumunun kurnaz şeytanı kadınlara çimdik yatarak ve gülmekten katılarak oraya buraya koşup duruyordu. Zebedi babanın geniş köy evi ardına kadar açıktı. İçeriden uğultular geliyordu. Avlunun sol yanındaki şarap presi, gençlerin bağdan taşıdıkları ağzına kadar dolu sepetlerin içindekilerle dolduruluyordu. Dört izbandut, Filipus, Yakup, Petrus ile bön bir insan olan köyün ayakkabıcı tamircisi Nathaniel, kıllı bacaklarını yıkıyorlar, üzümleri çiğnemek üzere prese girmeye hazırlanıyorlardı. Kefernaum'daki her yoksulun yıllık şarabını sağlayan küçük bir bağ vardı. Her yıl ürününü prese götürür, üzümleri çiğner, kendi payına düşen şırayı da alır götürürdü. Şişik cebli Zebedi baba, presin kullanılmasından aldığı komisyon ile kendi damacanalarını, fıçılarını doldururdu. Elinde uzun bir değnek ile çakı yüksek bir yere kurulmuş çetele tutuyordu. Ama sepet sahipleri ve sayıyı akıllarında tutuyorlardı. Şıranın bölüştürülmesinde aldatılmak istemiyorlardı. Zebedi baba av ile geçinirdi. Kimse güvenmezdi ona. İnsanın başı arkasında gözleri olması gerekiyordu. Bahçeye bakan iç evin penceresi açıktı. Divanın üstünde de evin hanımı Salome uzanmıştı. Dışarıya bakıyor, bahçede olup bitenleri dinliyordu. Bu şekilde dizlerinin oynak yerlerinin sancılarını unutuyordu. Gençliğinde pek güzeldi herhalde. İnce kemikli, uzun boylu, zeytuni tenli ve iri gözlüydü. Asil bir soydan geliyordu. Kefernaum, Magdala ve Beistayda gibi üç köy ona göz koymuştu. Kızı isteyen üç kişi aynı anda yola çıkmışlar, zengin armatör olan ihtiyar babasına gitmişlerdi. Her biri de bir sürü eş dostla, develerle, dolu sepetlerle gelmişlerdi. Kurnaz ihtiyar kafasında her birinin boyunu posunu, ruhunu ve servetini tartmış, sonradan kızıyla evlenecek olan Zebedi'yi seçmişti. Kız hoşuna gitmişti Zebedi'nin. Ama o nefis kız şimdi yaşlanmış, güzelliği zamanla aşınmıştı.